Ayrım 7.
Ah biz eşekler, Aziz Nesin, Tekin Yayın Evi, 4. basım 1974. Okuyan Levent Filyoz. Bizi bir başka yere götürdü, burası alafrangaymış, efendim bizde yiyecek içecek hal mi kalmış, birer dondurma söyledik derken benim helaya gitmem icap etti. Cihat da gidecekmiş, beraber gittik. Heladan çıktık, orada bir kadın kolonya serpiyor ya, ben hemen davrandım. Ulan bozuk para yok. Bir dirsek Cihat'ı duvara dayadım, 5 lirayı çıkarıp kadına verdim. Kadın parayı bozdu, Cihat da kapıdan çıkıyor. Cihat'a işittirmek için üstü kalsın diye bağırıp kadının elinden paraları kaptım. Yerlerimize oturduk, gece yarısı oldu. Hesap geldi. Cihat bir bütün 100 liralığı da burada bırakınca ben iyice şaşırdım. Dur sen, bahşiş de benden diye bağırıp garsona helal parasının üstünden kalan 5 lirayı da verince garson şaşırdı. Her arabaya binişimizde arabanın önüne bir adam çıkıyor. Ben de her araba önüne çıkana para veriyorum. Ben vermesem o verecek. Artık eve gideceğiz sanıyorum. Haydi şimdi sizi pavyona götüreyim dedi. Pavyon bizim gittiğimiz yer değil. Orada viski içtik, iyi de eğleniyorduk. Haydi başka yere gidelim dedi. Yahu saat 2 olmuş, uykumuz geldi dediysek de anlamaz. İlle de bizi gezdirip eğlendirecek. Evet, eğleniyoruz. Paraları o çekiyor. Gel gelelim, ben bahşiş vermeye bile dayanamıyorum. Pavyondaki masrafı ödedi, bahşişi ben verdim. Vermeyeceğim ama bizim hanımla kız bırakmıyorlar ki. Kolumu budumu çimdiklemekten çürük içine bıraktılar. Altında kalma deyip duruyorlar. Başka bir pavyona gittik, orada da öyle. Oradan çıktık, saat sabahın 3:30. Neredeyse gün ışıyacak. Şu Cihat'tan yakamızı bir kurtarsak selamete varacağız. Haydi şimdi boğaza gidelim de güneşin doğuşunu seyredelim demez mi? Olmaz Cihat dedim, çok teşekkür ederiz, çok eğlendik, artık bize müsaade. Bırakmaz bizi, ille de eve götürecek. Neyse efendim, biz bundan zorla yakamızı kurtardık. Biz de teşekkür teşekkür üstüne. Arabasına binip gitti, biz de bir taksiye binip evimize geleceğiz. Velakin elimi cebime attım ki 2 tane 10 kuruştan başka metelik kalmamış. Şimdi ne yapacağız? Bizim hanıma Allah belanızı versin. Ulan biz bu herifle sidik yarışına çıkabilir miyiz? Altında kalma, altında kalma diye diye işte sokak ortasında kaldık dedim. Ben hayatımda karıma böyle bağırmamışım. Şaşkınlıktan birader, kız oradan bizim de kendimize göre haysiyetimiz var demez mi? Bunu nasıl saçından yakaladımsa birader, suratına şamarı çarptım. Hiç yaptığım şey değil ama kendimi kaybetmişim. Biz yürüye yürüye 3 saatte eve gidemeyiz, düştük yola. Git git yol bitmez, ben boyuna sövüp sayıyorum. Dizimde derman kesildi, saate baktım 5 olmuş. Kızın iskarpin ayaklarını vurmuş, iskarpinleri çıkardı, çorapla yürüyor. Baktım orada bir bank var, şuraya oturalım da biraz dinlenelim, bakalım ne olacak dedim. Oturduk, bizim hanımla kızın başları göğüslerine düştü, başladılar uyuklamaya. Yahu ne iştir başımıza gelen, bırak masrafı bahşişe yetişemedik, mahvolduk. İyice ortalık aydınlandı, benim de içim geçmiş. Baha, baha diye bir ses duydum. Uyandım ki Cihat arabasının içinde karşımızda. Ne yapıyorsunuz orada dedi. Hemen hanımla kızı dürtüp uyandırdım. Bizimkiler şaşaladı. Kız papuçları giymeye çalışıyor. Ben ne diyeyim? Biraz şuraya oturduk ki güneşin doğuşunu seyredelim. Haydi sana güle güle. Herif çekti. Biz de ölü gibi eve geldik. Dün o yüzden işe gelemedim. Bizde metelik kalmamış. Kirayı bile veremedik. Şimdi sen bana avans verebilecek misin? Muhasebeci durdu, düşündü. İstese verebilirdi. Ellerini uğuşturarak. Maalesef ağabey dedi. Maalesef. Hiç para yok. Hrant Hüdaverdi olmuştu. Haydilerin evine misafir gitmiştik. Başka misafirler de gelmiş. Salonda kadınla erkekli 17 kişiydik. Haydiler yaz kış Göztepe'deki köşklerinde oturur. Geniş bir bahçe içindeki köşkleri Hüdaverdi Paşa'dan kalmıştır. Babası da Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde çok önemli devlet görevleri almış bir kişidir. Haydilere akşam yemeğinden sonra gitmiştik. Köşkün geniş taraçasında çay içiyorduk. Önümüzdeki çamın sivri tepesine 100 yuvarlak ay oturmuştu. Olayı anlatmadan önce Haydi için biraz bilgi vereyim. 60'ını biraz geçmiş ama genç görünen bir mühendistir. Tam koyu bir Müslümandır. Bu zamanda böyle dini bütün adam mumla aranılsa bulunmaz. Dinin bütün farzlarını yerine getirir. 5 vakit namazını kılar. Hiçbir gün orucunu kaçırmaz. Filtresini, zekatını verir. 2 kere de hacı olmuştur. Hacı Hayri yabancı dil bilir, 4-5 yılını da Avrupa'da geçirmiştir. Buna karşılık karısının ve çocuklarının dinle olan bütün ilgileri, nüfus kağıtlarına doğumlarında yazılmış olan şu tek kelimedir, İslam. Mühendis Hacı Hayri karısını ve çocuklarını vicdani inançlarında serbest bırakmıştır. Bu da onu yakından tanıyanları şaşırtır. Taraçada konuşurken hanımlardan birisi, gazete okudunuz mu dedi, bir Amerikalı Müslüman olmuş. Aramızda bu haberi okuyan da okumayan da vardı. Bu konuda bir tartışma başladı. Amerikalı'nın din değiştirmesini doğru bulanımız da eğri bulanımız da vardı. Çünkü Müslüman olan Amerikalı bir Türk kızıyla evlenecekti. Hayatında bir kere bile namaz kılmamış, nasıl namaz kılındığını da bilmeyen çok şık bir kadın, "Samimiyetsizlik bu," dedi. "Ayıp, kızla evlenmek için Müslüman oluyorlar. Olur mu yani? Aslına bakarsanız ne o Amerikalı'nın ne o kızın Müslümanlıkla hiçbir ilgisi yok. Ama herhalde kızın ailesi koyu dindar olduğundan kızlarını bir Hristiyana vermek istemediler. Kızla oğlan da bir olup böyle yaptılar. Bence büyük samimiyetsizlik." Bunları söyleyen hanım nasıl hayatında bir kere bile namaz kılmamış bir Müslümansa, hayatında hiç sünnet olmamış olan başka bir hanım, "İyi ama kardeş," dedi, "adam bir de sünnet olacak. Müslüman olmak kolay mı? Bu yaştan sonra adamın etinden et kesecekler. Kadınlar için söylesen anlarım ama erkekler için Müslümanlık zor." Tartışma böylece kızıştı. Din değiştirmeyi kimisi samimi, kimisi de yapmacık ve bir çıkara bağlı buluyordu. Arkadaşlarımızdan birisi cezaevinde bir mahkumun kendisine gavur denilmemesi için Müslüman olduğunu, din değiştirip hastanede sünnet olduktan sonra kredisinin birdenbire arttığını, müdürün ve gardiyanların el üstünde tuttuklarını, birçok hediyeler verildiğini anlattı. "Şimdi bu samimiyet mi?" diye sordu. Hatta cezaevinde Müslüman olan adamın kredisi birden artınca öbür mahkumlar, "Yahu demek Müslümanın eskisi değil sonradan olması makbul. Biz de Hristiyan olup sonradan Müslümanlığa mı dönsek?" demişler. Sünnet üstünde duran hanım, "Ama efendim kesiliyor," dedi, "insan böyle şey için şaparda kestirir mi?" Erkek, "Aman hanımefendi, dedi, "ne kadarcık kesiliyor, herifler işe yarasa kestirir mi? Bir parça şey, buna karşılık neler kazanıyorlar? O kazanca göre değil, sünnet olmak, bacaklarını kökünden kestirseler yine az." Kadın kızardı, sesini çıkarmadı. Bunun üzerine bir misafir, "Yani," dedi, "din değiştirmek sizce doğru değil mi?" Bu soru üzerine düşünceler ikiye ayrıldı. Bir takımı herkesin kendi dininde kalmasını, bir takımı da dinler incelendikten sonra beklenilen dine girmeyi doğruluyordu. Çok zaman olduğu gibi konunun en yetkilisi hiç sesini çıkarmıyordu. Bir hanım Hayri'ye, "Hiç konuşmuyorsunuz, siz ne dersiniz?" dedi. Hayri sordu, "Siz Müslüman mısınız?" Kadın birden, "Evet," dedi, "hamdolsun Müslümanım." "Niçin Müslümansınız?" Bu soru karşısında kadın duraladı. "Müslümanım işte," dedi, "ne demek niçin?" Hacı Hayri başını hepimizin üstünde ayrı ayrı dolaştırarak hepimize sordu. "Niçin Müslümansınız?" Doğrusu hiç düşünmediğimiz bir konuydu. Kısa bir suskunluktan sonra misafirlerden bir erkek, "Çünkü," dedi, "Müslümanlık en iyi dindir de onun için Müslümanız." Mühendis Hacı Hayri, "Çok doğru," dedi, "İslamlık en iyi dindir. Çünkü en son dindir. Ama siz bütün dinleri incelediğinizde en iyisi olduğu için mi beğenip Müslüman oldunuz?" Bir kadın, "Ama bunları konuşmayalım, günaha giriyoruz," dedi. Hayri ona sordu, "Siz İslam dinini biliyor musunuz?" Çok sıkışık durumda kalmıştık bir bey. "Peki ileri siz söyleyin bakalım, biz neden Müslümanız?" "Hayri, çünkü," dedi, "doğduğunuz zaman sizin haberiniz bile olmadan nüfus kağıdınıza Müslüman diye yazmışlar. Siz de Müslüman olmuşsunuz." Buna çok canı sıkıldığı sinirli konuşmasına anlaşılan bir bayan, "Evet ama," dedi, "ben Müslüman ana babadan doğmuşum." Hacı Hayri, "Müslüman ana babadan doğup doğmamak sizin elinizde miydi? Doğmadan önce Müslüman ana babadan dünyaya gelmek için dilekçe mi vermiştiniz?" "Deminki kadın, bırakın bunları, vallahi günaha giriyoruz," dedi. Ama sinirlenmiş olan kadın bırakmadı, Hayri'ye sordu. "Öyleyse siz söyleyin bakalım, niçin Müslümansınız?" Hayri gülümseyerek tatlı tatlı anlattı. "Ben bugün bir dini bütün Hristiyan da olabilirdim. Ama dedemin bir muzip arkadaşının şakası yüzünden Müslüman olmuşum. Dedem Hrant Efendi, hep birden ne?" diye bağırdık. Hayri'nin dedesini Hüdaverdi Paşa diye biliyorduk. Hayri, "Evet," dedi, "dedem 51 yaşına kadar Hrant Efendi'ydi. 51 yaşından sonra Hüdaverdi oldu. Hrant'ın Hüdaverdi oluşunu anlatayım size. Şimdi Beyoğlu'nda Lala Birahanesi var ya, orası eskiden İstanbul Postahanesi'ymiş. Oradaki Osmanlı memurları arasında Türk, Ermeni, Rum, Yahudi varmış. Karışık çalışırlarmış. Dedem Hrant da orada telgraf memuru. Arkadaşları arasında bir Mehmet Bey varmış, çok çapkın bir adammış. Çok zayıf, ufak tefek bir adammış, sert bir rüzgarla uçacak. Bu haline bakmaz, bir de zamparalık edermiş. Bu Mehmet Bey'in bir de karısı varmış ki Allah vermesin, dağ gibi bir kadınmış. On erkek onunla baş edemezmiş. Mehmet Bey'in karısından ödü koparmış. Dağ kapıdan girer girmez kadın bunu ayağının altına alır, kirli çamaşır çiteler gibi ezer. Mehmet Bey'i bumburuşuk eder yatağa atarmış. Mehmet Bey buruşuk çarşaf gibi serilirmiş. Adam karısına uyku hapı yuttururmuş ki gece uykuda uyanmasın. Çünkü uyanır uyanmaz hemen kocasını dövmeye başlarmış. Bir postada sabahleyin dayak attıktan sonra adamı kapı dışarı edermiş. Mehmet Bey eli kolu sarılı, yüzü gözü şiş çürük içinde gezermiş. Çocuğu da yokmuş. Neden çocuğu olmadığını soranlara, "Yahu," dermiş, "karıyla dövüşmekten başka işe sıra gelmiyor ki, çocuğu ne zaman yapalım? Bizim karının sevişmesi işte böyle." Peki sen bu haline nasıl bir dovardalık yapıyorsun? Mehmet Bey, vallahi ben de anlamıyorum dermiş. Karımın elinde bir keramet var, beni dövdükçe içim kabarıyor, duramıyorum. Bu Mehmet Bey, İstanbul'un o zamanki namlı güzellerinden Zabel adında bir Ermeni kadınla işi pişirmiş. Postanedeki işinden, karısından dayak yemekten vakit buldukça soluğu Zabel'in koyduğunda alırmış. Her nasıl olduysa karısı bunu duymuş. Kaldıkları evi basıp bunları suçüstü yakalatmış. Ev Şişli'de Zabel'le Mehmet Bey'i birini bir kolunun öbürünü öbür kolunun altına sıkıştırıp ta Şişli'den postane önüne getirmiş. Zabel iç gömleğiyle, Mehmet Bey de çıplakmış. Yalnız her nedense Mehmet Bey çoraplarını ayağından çıkaramamış. Kadın kocasıyla metresini postanenin önünde dövmeye başlamış. Bütün postane memurları kapıya çıkıp seyre başlamışlar. Kadın orada meydan dayağı çekiyor ki Mehmet Bey dayak yerken bütün arkadaşları görsünler. Kadının elinden bunları kurtarmanın imkanı yok. Gözü dönmüş, ağzı köpürmüş kadının. Yanına yaklaşılmıyor. Bir zaptiye kurtaracak olmuş, kadın zaptiyeyi kaptığı gibi sokağın başına savurmuş. Bunların pestilini çıkardıktan sonra sokağın ortasına bırakıp üstlerine tükürüp gitmiş. Mehmet Bey bu işi dedem Hrant'tan bilmiş. Zabel Ermeni, dedem de Ermeni ya, bu yüzden karısına haber verdi sanmış. Oysa dedemin hiçbir şeyden haberi yok. Mehmet Bey'in karısına imzasız mektupla haber veren Zabel'de gözü olan başka birisiymiş. Mehmet Bey dedeme, Hrant Efendi alacağın olsun, ben bunun acısını senden bir gün çıkarırım der dururmuş. Dedem ben yazmadım etmedim derse de Mehmet Bey bir türlü inandıramazmış. Günlerden bir gün postanenin kapısında bir kupa arabası durmuş. Arabada saray arması var, sarayın arabası. Dedemi saraya istiyorlar. Dedem şaşırmış, korkudan tir tir titreyerek arabaya biniyor, saraya götürüyorlar. Başmağabeyincin huzuruna çıkarıyorlar, dedem hemen etek öpüyor. Başmağabeyinci dedeme şöyle diyor. Padişahımız Efendimiz dini İslam'ı kabul için verdiğiniz arizadan, yani dilekçeden dolayı çok memnun kaldılar. Bugün İslamiyet'le müşerref olacaksınız ve akşama da hitan merasimi, yani sünnet düğünü icra kılınacaktır. Dedem şaşırıyor, sapsarı oluyor, hemen işi anlıyor. Mehmet Bey dedemin ağzından Müslüman olmak istiyorum diye bir dilekçe vermiş. Şimdi ne desin, Müslüman olmak istemiyorum diyemez, arkadaşın muzipliği diyemez. Hemen de Şeyhülislam Efendi'nin huzurunda şehadet getirip Müslüman oluyor. O gece de saray bahçesinde yapılan büyük bir sünnet düğünüyle dedem Hrant Efendi sünnet ediliyor. Düşünün, 50 yaşından sonra Hrant'ın sünnetini, dedem de iri yarı bir adam. Ertesi gün bütün gazeteler bu olayı yazıyorlar. Hrant Efendi İslamiyet ve müşerref olmuş, Hüdaverdi adını almıştır. Ve paşalık tevcih edilerek telgraf memuru bulunduğu postanenin müdürü olmuştur. Bir kese altında ihsanı şahane. Mehmet Bey o şakayı yapmamış olsaydı ben bugün Müslüman olamayacaktım. Hayri bu olayı anlattıktan sonra bizi salona getirdi. Salonun duvarlarında aile büyüklerinin resimleri vardı. Dedesinin iki resmi yan yanaydı. Biri sakalsız bıyıklı Hrant Efendilik resmi, öbürü fesi kulaklarına kadar geçirmiş, uzun sakallı bir Osmanlı paşası olan Hüdaverdi'nin paşalık resmi. Tekrar taraçaya çıktık. Hayri, kusura bakmayın dedi, siz biraz oturun, bana müsaade edin, yatsı namazını eda edip geleyim. Rahmetli sağ olacaktı ki, nereye gideceğini bilmeden gelişi güzel yürüdü. Kendini bir gürültünün ortasında buldu. Kalabalık bir dört yol ağzındaydı. Bağıran şoförler arabalarının klaksonlarını çalarak birbirlerine söverek gürültüyü daha da arttırıyorlardı. Bir geçiş düzensizliği yüzünden yol tıkanmıştı. Taksi durağının çatlak sesli değnekçisi arabaları düzene sokup yolu açmak için şoförlerden daha çok bağırıyor, hiç durmadan zıp zıp zıplıyor, ellerini kollarını havada oynatarak o yana bu yana atlayıp sıçrıyordu. Öyle ki dilini anlamayan bir yabancı değnekçinin kızgınlıktan çıldırıp böyle yaptığını anlamaz, onu keyfinden türkü söyleyerek sokak ortasında oynayan bir sarhoş sanabilirdi. Uğraşıp didindikçe arabaların büsbütün düğümlenip yolun daha çok tıkandığını gören boğuk sesli değnekçi, büyük bir umutsuzlukla geri geri gelip sırtını duvara dayadı. ''Ah ah!'' diye bağırdı, rahmetli sağ olacaktı ki. Yaya kaldırımına oturmuş bir yaşlı adam, ''Bu hergelelere rahmetli olsa ne yapardı?'' dedi. Değnekçi anlamlı anlamlı başını sallayıp, ''Ne mi yapardı, ne mi yapar?'' dedi. ''Ulan rahmetli sağ olsaydı bunların canını okurdu be. Onun zamanında böyle kargaşalık olur muydu ha? Söylesene olur muydu?'' Kaldırıma oturmuş olan adamın yerine bir dükkan kepengine dayanmış birisi cevap verdi. Olmazdı, olmasın olmazdı ama rahmetlinin zamanında da bu kadar çok araba yoktu. Kaldırımda oturan yüreklendi. Rahmetlinin zamanında şimdiki araba sayısının 50'de biri bile yoktu. Değnekçi boğuk boğuk bağırmaya başladı. Yani siz şimdi ne demeye getiriyorsunuz? Şimdiki araba sayısının 10 katı, 100 katı olsaydı ne gerekirdi? Rahmetliye söker mi be, hepsini yola kor adam ederdi. Kaldırımda oturan tartışmayı uzatmaktan çekindiği için, elbette dedi, rahmetlinin zamanında sıkı mı birisi trafiği bozsun? Adam dört yol ağzındaki kalabalıktan sıyrılıp çıktı, bir gazete aldı. Ana yoldan karşıya geçip parka girdi. Parktaki sıralar doluydu. İki kişinin oturduğu bir sırada kendine yer buldu, oturdu. Göz ucuyla solunda oturan iki kişiye baktı. Biri pazar giysili bir köylüye, öbürü de bir yaşlı emekliye benziyordu. Gazetesini açtı, haberlerin başlıklarına bakarken köylü giyimli olan yaşlı adama, ''Şunlara bak, şunlara!'' diyerek önlerinden geçen kısacık etekli kadınları gösterdi.
Ayrım sonu.